Kıymetli Erkam Radyomuzun değerli ve muhterem dinleyenleri, yeni bir Gazali Mektebi programına hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta Gazali Mektebi programında önceki haftaların devamı niteliğinde tefekkür, felsefe ve hikmet konularını inşallah konuşmaya çalışacağız. Bu konuyu seçmemizin ve İmam Gazali zaviyesinden rahmetullahi aleyh konuşmamızın sebebi, daha önceki programlarda temas ettiğimiz üzere dini ihtilafların arka planındaki maksatları öğrenmek, İmam Gazali rahmetullahi aleyhin kendi döneminde fikri olarak, felsefi olarak, tefekkür bağlamında insanların zihinlerini nasıl karıştırıldığını ve bu kimselere, zihin karıştıran kimselere İmam Gazali rahmetullahi aleyhin nasıl cevap verdiği ve bu kimselerle nasıl mücadele ettiğini biraz daha görmeye çalışmak. Hem hayatındaki tecrübesinden hem de İhya-i Ulumiddin özelinde yazmış olduğu konulardan, ifade ettiği hususlardan ve zikrettiği meselelerden hareketle bir takım noktaları kendimize ders çıkarır nitelikte ele almaya çalışmaktır. Önceki haftalarda şunu konuştuk. Dini ihtilafların özellikle mezhep, sünnet ve Kur'an-ı Kerim bağlamında gerek müsteşriklerin, yani batılı doğu araştırmacılarının, gerekse bizim içerimizde yer alan, karşılaştığımız, konuştuğumuz, dinlediğimiz, sözüne itibar ettiğimiz kimselerin bilerek veya bilmeyerek İslam'a nasıl, Müslümanlara nasıl zarar verdiğini, sünneti nasıl ikinci plana atmak suretiyle dışlamaya çalıştığını ortaya koymaktı. Bu konularla alakalı meselelerin arka planındaki temel gayeleri görmeye çalışmaktı ve şunu söylemiştik. Mezhep bağlamında, fetva bağlamında ortaya atılan ihtilaflar, her bir insanın, Müslüman olan her bir kimsenin kendi içtihadını ve kendi fetvasını kendisinin bulabileceğine dair zihinlerde oluşturulmaya çalışılan tasavvurlar hakikati yansıtmadığı gibi hakkaniyeti de ifade etmiyordu. Çünkü Müslüman olan her bir kimse nasıl ki her işi kendi başına yapamıyorsa fetva ve içtihadı da kendinin yapması mümkün değildir. Bilene sorması Kur'an-ı Kerim'in mücbir bir ve mucib bir emridir. Fes'elû ehle zikri in kuntum la ta'lemûn. Burada insanların bilenler ve bilmeyenler, soru soranlar ve kendisine soru sorulanlar diye bir kategoriye tabi tuttuğunu, insanları bu şekilde bir kategorize ettiğini, tasnif ettiğini görüyorduk. Bu bağlamda geçtiğimiz iki haftada dini ihtilafların arka planındaki sebepler, fıkhın bu noktadaki birleştirici rolü ve bu noktada İmam Gazali rahmetullahi aleyhin nasıl bir pozisyon almamızı söylediğine dair tavsiyelerini ele almaya çalışmıştık. Şimdi yine bu dini ihtilafların merkezinde felsefe, tefekkür konusunun yer aldığını, insanların, özellikle Müslümanların Kur'an-ı Kerim özelinde efela ta'kilun, efela tetefekkerun, efela tedebberun, efela tezekkerun gibi ayet-i kerimelerde akletmeye, tefekkür etmeye, zikretmeye, fehmetmeye, teemmül etmeye dair teşviklerinin Müslümanların aleyhine kullanıldığını, tabir caizse tefekkür etmenin bir anlamda felsefe yapmak suretiyle İslam'dan insanların çıkarılmak için bir aracı olarak kullanıldığını görüyoruz. Yani insan, birisi geliyor diyor ki sen bir Müslümansın, Kur'an-ı Kerim okuyorsun, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de efela ta'kilun, akletmez misiniz? Yani aklediniz, tefekkür ediniz, tedebbür ediniz buyuruyor. O halde sen de aklet, aklını çalıştır, sorgula. Nihayetinde aklın, sorgun, bu araştırmaların ve soruşturmaların Allah'a imanı gerektiriyorsa, soruşturmaların ve araştırmaların neticesinde Allah'a iman edebiliyorsan Allah'a iman edersin. Eğer şüphelerinde haklıysan Allah'a iman etmeyebilirsin. Sonuçta Allah Teala akletmeyi, tefekkür etmeyi emrediyor diye Allah'ın ayetlerini Allah'ı inkar için bir aracı, bir meşruiyet zemini olarak kullanmaya çalıştığını, tabir caizse İslam'ın başını İslam'ın kılıcıyla kesmeye çalıştıklarını, İslam'a İslami argümanlarla zarar vermeye, Müslümanların zihinlerini İslami akideyle bozmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bu sebeple bu haftaki konumuzu özellikle tefekkür ve nihayetinde felsefe, felsefi tartışmaların dinde nasıl ihtilafa sebebiyet verdiğini, İmam Gazali'nin bu noktada nasıl duruş sergilediğini görmeye çalışacağız. Özellikle bir ismi sizlere zikretmek ve belirtmek istiyorum. Hint alt kıtasının önemli alimlerinden Alim-i Rabbani Ebu'l-Hasan en-Nedvi rahmetullahi aleyhin birçok kitabı olmakla beraber özellikle bunu lisans okurken mütalaa ettiğimiz, arkadaşlarımızla müzakere ettiğimiz, hocamızın bizlere naklettiği şekliyle tanıdığımız Makalat İslamiye fil fikri ve davve, davette ve tefekkürde İslami makaleler, konuşmalar, görüşmeler, yazılar, çiziler gibi isimlerle telaffuz edilebilecek bir kitabı, iki ciltlik bir kitabı var. Orada özellikle Hazreti İbrahim'in gerek babasıyla gerekse kavmiyle nasıl fikri manada mücadele ettiğini, onlara İslam'ı anlatırken nasıl bir üslubu hakimi temessük ettiğini görmeye çalışacağız. İslami zaviyeden tefekkürün batılı anlamda felsefeyle karşılaştırıldığında nasıl bir durum sergilediğini Ebu'l-Hasan en-Nedvi'nin ve onun yapmış olduğu alıntıların bizler için ne ifade ettiğini görmeye çalışacağız. Burada özellikle bir teşekkürü arz etmem gerekiyor. Yapılan bu İmam Gazali ile alakalı olarak Gazali Mektebi programına özellikle bazı zamanlarda teşekkür yazıları ve teşekkür notları arz ediliyor. Geçtiğimiz hafta kıymetli bir hocamdan İstanbul emekli başvaizi Mustafa Akgül hocam Perşembe günü Kayseri'de izindeyken, istirahatteyken bir uzunca bir mesaj göndermiş. Allah razı olsun, teşekkürlerini ifade ediyor. Biz bunu hâzâ huve min fadli rabbi kabilinden, eğer hayra vesile olacak bir şey söylüyorsak ve program yapıyorsak bu büyüklerimizin bereketiyle ve duasıyladır. İmam Gazali rahmetullahi aleyhin Sadaka-i Cariye kabilinden yazmış olduğu eserlerin aciz olan bizlerin ve bendenizin lisanıyla sizlere nakledilmesinin bir neticesidir. Bizden kaynaklanan herhangi bir şey yoktur. Bu Allah Teala'nın lütfudur. Bu sebeple gerek Mustafa Akgül hocamızın, gerekse Kayseri'den yine değer verdiğim bir abinin bu şekildeki notlarını sizlere arz etmek ve huzurlarınıza teşekkür etmeyi bir vazife olarak addediyorum. Bu şekildeki notlarınız en azından hangi konuların konuşulduğunda geri dönüşlerin veya soruların veya sorunların veyahut bu şekildeki fikir beyanlarının hangi konuları konuşmamızın daha isabetli olacağını, hangi konuların nasıl anlaşıldığını görme konusunda bizlere bir cetvel, bir program ve bir prosedür oluşturacağını belirtmede fayda görüyorum. Tekrar huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Her birinizden Allah Teala ebediyen ebed razı olsun. Şimdi İmam Gazali rahmetullahi aleyh tefekkürün faziletiyle alakalı şunu söylüyor. Her Müslüman Kur'an-ı Kerim okuduğu için tefekkürün ehemmiyetini, faziletini bilir. Ancak tefekkürün nihayette neye sebebiyet verdiğini ve nihayetinde nasıl bir dönüşüme sebebiyet verdiğini bilemeyebiliyor ve hakikatiyle alakalı, neticeleriyle alakalı, mecrasıyla alakalı, yolu ve yöntemiyle alakalı, nasıl tefekkür edilmesiyle alakalı bazı noktalarda soru işaretlerine sahip olabiliyor, bilemeyebiliyor. Bu sebeple tefekkürün mahiyetini, ehemmiyetini, sebeplerini, sonuçlarını arz etmek gerekir diyor İmam Gazali ve faziletinden bahsederken ayet-i kerimede ve yetefekkerûne fî halkı semâvâti vel ard rabbena mâ halaktı hâzâ bâtilâ. O Müslümanlar Allah Teala'nın yeryüzünü ve kainatı yaratışıyla alakalı tefekkür ettiklerini ve nihayetinde rabbena mâ halaktı hâzâ bâtilâ tefekkürleri neticesinde ya Rabbi sen bu kainatı, yerleri ve gökleri batıl üzere, butlan olarak, gereksiz yere, boş yere, sebepsiz yere yaratmadın diye Allah Teala'ya şükürlerini ifade ederler diye belirtilen ayet-i kerimeyle başlıyor. Sünnet-i Seniyye ve hadis-i şerifte de ifade edildiği üzere Hazreti Peygamber'in tefekkerû fî halkillâh ve lâ tefekkerû fillâh fe innekum len takdirû kadrehu. Allah Teala'nın yarattıklarıyla ve yaratışıyla alakalı konularda tefekkür ediniz. Allah Teala'nın zatı ile alakalı tefekkür etmeyiniz. Çünkü Allah Teala'nın kadrini, kıymetini, kudretini, muhtevasını, mahiyetini ve zatını tefekkür etmeye, takdir etmeye güç yetiremezsiniz buyuruyor. Buna benzer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir duası var. Allahümme la uhsî senâen aleyk ente kemâ esneyte alâ nefsik. Bu hadisi şerifi yani tefekkür bağlamındaki hadis ile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duası birbirini destekliyor, birbiriyle örtüşüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah Teala'yı hamd ve sena ile överken la uhsî senâen aleyk, seni layıkıyla övmeye muktedir değilim. Seni layıkıyla övebilecek kudrette değilim. Ente kemâ esneyte alâ nefsik. Ya Rabbi sen kendini nasıl, ne şekilde ve hangi mahiyette ve muhtevada övdüysen, kendini nasıl görüyorsan, ben de seni aynı şekilde senin övdüğün şekliyle övüyorum, sana hamd ediyorum ve sana ediyorum diye dua ediyor. Bu sebeple Allah Teala'nın zatıyla alakalı, Allah Teala'nın kudretiyle alakalı, Allah Teala'nın mahiyet ve muhtevasıyla alakalı, yani Allah'ın öncesinde bir ilah haşa var mıydı, sonrası var mıydı, evladı iyali var mıydı, İşte bunu Allah yarattı, şunu Allah yarattı, bunu Allah yarattı, o halde Allah'ı kim yarattı gibi sorularla Allah Teala'nın zatını tefekkür etmeyiniz. Ancak tefekkür edecekseniz Allah'ın kudreti, yani yaratışıyla, yarattıklarıyla alakalı hususlarda, mahlukatıyla alakalı hususlarda tefekkür edin. O sizi Allah Teala'nın kudretine ve Allah Teala'nın nasıl yarattığına sizleri ulaştıracaktır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Peki bir diğer hususla alakalı olarak şunu arz ediyor İmam Gazali. Ebu Süleyman Rahmetullahi Aleyh şöyle söylüyor tefekkür noktasında. Avvidu e'yunekum el buka ve kulu bekum et tefekkur. Gözlerinize yaşla alakalı ağlamayı alıştırınız, kalplerinize de tefekkür etmeyi adet haline getiriniz. Gözlerinizden yaş eksik olmasın, haşyetullah'tan dolayı, kalplerinizden de tefekkür eksik olmasın diyor, bunu bizlere naklediyor. Yine Hatim'den gelen bir rivayete göre, minel ibra yezidul ilmu ve minel zikri yezidul hubbu ve minel tefekkür yezidul havfu. İnsan ibret almak suretiyle, etrafına ibret nazarıyla bakmak suretiyle ilmi artar. İnsanın zikretmek suretiyle muhabbeti artar. İnsanın hakeza tefekkür etmek suretiyle de haşyeti ve havfı, korkusu artar buyuruyor. Yani ibret nazarıyla bakmakla, etrafımızı ibret gözüyle görmek suretiyle ele aldığımızda insanın ilmi artacaktır. İlmin başlangıcı sorudur ve devamlılığı ibret almaktır. Tezekkür etmek ve zikretmek, hatırlamak daha doğrusu, muhabbeti artırır. Seven sevdiğini sürekli düşünür ve tefekkür eder, zikreder, her yerde konuşur, konuşmaya çalışır. Bu onun sevgilisine olan sevdiğine olan muhabbetini artırır. Tefekkür etmek ise insanın havf duygusunu, endişesini, acaba affedilecek miyim, affedilemeyecek miyim gibi duygusunu artırır diye naklediyor. Şimdi burada şu hususu arz ederek asıl konuya geçmek istiyorum. Tefekkürle alakalı böyle vurgular ve teşvikler varken felsefeyle alakalı durumlar nasıl olmalıdır? Felsefe tefekkürden farklı mıdır, yoksa birbirinin aynısı mıdır, birbirinin gayrısı mıdır? Şimdi İmam Gazali rahmetullahi aleyh, önceki programlarda ifade ettiğimiz üzere, hakikati arayanları 4 sınıfta ele alıyor. Birincisi kelamcılar. İkincisi Şia, Şiiler. Üçüncüsü felsefeciler. Dördüncüsü ise mutasavvıflar, dervişler, hal sahibi olan kimseler olarak ifade ediyor. Felsefecilerle alakalı meseleleri anlatırken şunu söylüyor. Felsefecilerin ortaya koymuş olduğu fikirleri bizim İslam alimleri o dönem itibariyle bilemiyorlardı. Felsefeciler ortaya koymuş olduğu fikirleri yalnızca kendi anlayacakları surette kapalı cümlelerle, kapalı kelimelerle, bazı şifreli konuşmalarla kendilerinin anlayabileceği kavramlar ve kendilerinin anlayabileceği mefhumlarla anlatıyorlardı. Bu kelimelere, kavramlara aşina olmayan İslam alimleri ise felsefecilerin İslam ile alakalı ortaya attığı fikirlere, ortaya atmış olduğu tezlere cevap vermekten aciz kalıyordu diyerek, felsefecilerin tabiri caizse önce ortaya koymuş olduğu, sergiledikleri işgüzarlığa temas ediyor. Ancak burada önemli olan ve dikkatimizi çeken husus ve stratejik olarak feraset sahibi bir Müslüman olarak İmam Gazali'nin ortaya koymuş olduğu tutum ve duruş şudur. İlk olarak felsefecilere cevap verme endişesine düşmüyor. Bu kimselerin yapmış olduğu muzahrafat, ortaya koymuş olduğu tenkitler, ihtilaflar, kafa karışıklıkları şunlardır diye doğrudan doğruya mücadeleye girişmiyor. Önce Makasidul Felasife diye felsefecilerin maksatları ve felsefecilerin kavramları diye bir eser telif ediyor. önce felsefecileri tanıyor, sonrasında tanımlıyor, koymuş olduğu fikirlerin, ifade etmiş olduğu fikirlerin neye tekabül ettiğini tek tek ele almaya, onları tanımlamaya, onları tarif etmeye, onların tanısını, teşhisini ortaya koymaya çalışıyor. İkinci yazmış olduğu eser ise Tahafutül Felasife. Bu felsefecilerin tutarsızlıkları olarak tercüme edildi hakeza Türkçe'ye. Burada ise asıl felsefecilerle mücadelesi ve münazarası bu noktada başlıyor. Yani felsefecilerle olan mücadelesinde İmam Gazali doğrudan doğruya tehafütü yazmak suretiyle başlamıyor. Önce onları tanıyıp, onların kavramlarını anlayıp, onların diline nüfuz edip, onların ne dediklerini anladıktan sonra mücadeleye başlıyor. Yani İmam Gazali tabiri caizse böyle romantik, hamaset sahibi, duygusal bir şekilde siz nasıl olur da İslam'la alakalı, Müslümanlarla alakalı böyle şeyler ileri sürersiniz diye temellendirilmemiş ve altı boş, temeli boş bir yaklaşımla onlara cevap vermeye çalışmıyor. Bilakis onları tanıdıktan sonra ikinci eseriyle bu kimseleri karşısına alarak Tehafutül Felasifesinde mücadeleye başlıyor. Bu sebeple İmam Gazali rahmetullahi aleyh felsefecilerin esasında hakikati arayan bir sınıf olmadığını, bu kimselerin ortaya koymuş olduğu fikirlerle devam edilecek olduğunda insanın ahirette kendini kurtaramayacağını, ortaya koymuş olduğu soru işaretlerinin ve fikirlerin insanı nihayette belki de hüsrana götürebileceğini ortaya koyuyor. Hakikati arayan sınıflar içerisinde felsefecileri zikrederken kurtuluşa erenler içerisinde felsefecileri görmüyor. Bu sebeple Tehafutül Felasife İmam Gazali rahmetullahi aleyhin felsefecileri bir anlamda karşısına alıp hesaba çektiği, onların yargılamasını yaptığı ve onlarla alakalı hükmünü verdiği temel eserdir. Peki felsefe ile alakalı hususlarda veya felsefi olarak yani insanın tefekkür etmesi, düşünmesi ve akletmesiyle alakalı ortaya atılan fikirlerde bize yansıyan durum nedir? Müslümanları ilgilendiren husus nedir? Onlar özellikle günümüzdeki dini meselelerle alakalı gerek ateisti olsun, gerek deisti olsun, gerekse başka tür inanç sahibi, bir ideoloji sahibi olsun fark etmiyor. Sürekli olarak Müslümanların düşünmediğini, Müslümanların tabiri caizse mazbut olduğunu, böyle kafasını çok affedersiniz kuma gömüp etrafını görmediğini, aklını çalıştırmadığını, ezbercilikten öteye gitmediğini iddia eden kimselerin durumunu ele alacak olursak, nasıl veya dediklerini kısmen de olsa dikkate alma lütfunda bulunacak olursak bu kimselerin nasıl bir durum ortaya çıkar? Şimdi onlar şunu söylüyor. Ayet-i kerimede Allah Teala efela taqilun, efela tefekkerun, efela tezekkerun. Siz akletmez misiniz, tefekkür etmez misiniz, tedebbür etmez misiniz? Bunu biz de okuyoruz. Müslüman olarak biz de biliyoruz. Hadis-i şerifin, sünnet-i seniyyenin, alimlerin ve ulemanın, muhaddislerin ve müfessirlerin kıymetini takdir etmek suretiyle, büyüklerin büyüklüğünü takdir etmek suretiyle, sünnet-i seniyyenin ehemmiyetini kabul etmek suretiyle Müslümanlar olarak, ehl-i sünnet Müslümanlar olarak bunları tefekkür, tezekkür ediyoruz, aklediyoruz. Ancak Allah Teala'nın efela tankilun ayet-i kerimesiyle ve cümlesiyle bizleri teşvik ettiği maksat ve mana ile sizler düşünmüyor musunuz diye insanları ve Müslümanların zihinlerini karıştıran kimselerin kastettikleri ve ortaya koymuş oldukları fikirleri aynı mıdır? Bunu sorgulamak ve bunu tartışmak gerekiyor. Şöyle ki Allah Teala bize efela tankilun diyerek sizler düşünün, felsefe yapın, soruları sorun, sorgulayın, şüpheler ortaya çıkarın. Eğer bu şüphelerinizde haklıysanız, sorularınızda haklıysanız, ortaya koymuş olduğunuz ihtilaflarda haklıysanız Allah'a, peygambere, ahiret gününe, imanın temel umdelerine iman etmeyebilirsiniz gibi bir maksat ve manadan dolayı insanlar tefekkür etmeye, düşünmeye dair teşvikte bulunmuyor. Allah Teala kendisinin yaratmış olduğu kainat ile alakalı ve yetefekkeruna fi halqis semavati vel ard. Allah Teala'nın koymuş olduğu nizam ve intizam ile alakalı. Müslümanların eğer peygamber gönderilmeseydi insanların nasıl birbirine gireceğini, insanların ahireti nasıl hebaya uğratacağını, peygamber olmasaydı, Allah Teala'nın rahmet ve merhameti olmasaydı insanların nasıl ayağını kaydıracağını tefekkür etmeye, Allah Teala'nın kudretine dair, mahlukatı nasıl yarattığına dair, nasıl merhamet sahibi olduğuna dair, adalet sahibi olduğuna dair tefekkür etmeye bizleri davet ediyor. Yoksa inkar etmeye dair bizleri tefekküre davet etmiyor. Bizleri tefekkür etmemekle, Müslümanları düşünmemekle suçlayan kimselerin kastettikleri nedir? Onlar da şunu söylüyor. Bizatihi İslami ilimler okurken veya ilahiyat fakültesinde okurken bazı hocaları duyuyordu. Efela takilün diyordu. Arkasından kendi fikirlerini araya sıkıştırıp insanların, Müslümanların, öğrencilerin zihinlerini alt üst edip karıştırıyordu. Sizler düşünmüyor musunuz diyerek bazı hükümleri reddediyordu. Tarihseldir bunlar diyordu. İşte rejim ile alakalı, el kesme cezası ile alakalı, yani hırsızlık cezası ile alakalı, had cezaları ile alakalı, örtüyle ve örtünme ile alakalı, kadınların ve erkeklerin bir arada olup olmaması ile alakalı, Allah Teala'nın koymuş olduğu hükümlerin meşruiyeti, mevcudiyeti ile alakalı olarak diyordu ki sizler düşünmüyor musunuz? Bunlar o zamanda gelmiştir. Bu zaman itibariyle bunların bir geçerliliği yoktur diyerek düşünmek üzerinden, Allah Teala'nın Müslümanları düşünmeye teşvik etmesi üzerinden hükümlerin bir kısmını ve sünnet-i seniyyenin meşruiyetini, mezheplerin gerekliliğini, alimlerin kadru kıymetini reddetmeye dair teşvik etmek için bu ayet-i kerimeleri kullanıyordu. Halbuki ayet-i kerime insanların İslam'dan ve Müslüman'dan uzaklaşması için varit olmuş, nazil olmuş ayetler değildir. Yani böyle olsa şöyle bir anlam ortaya çıkıyor. Haşa, Allah Teala efela takulun, düşünmez misiniz? O halde düşününüz, tefekkür ediniz. Ayet-i kerimelerini göndererek hem İslam'a davet ediyor insanları, hem de Müslüman olduktan sonra düşününüz, şüpheler ortaya atınız, arkasından işinize gelmezse Allah'ı inkar edebilirsiniz gibi, hükümlerini reddedebilirsiniz gibi, sünnet-i seniyyeyi reddedebilirsiniz gibi, sünnetin, hadisin, peygamberin mevcudiyetini mi reddediyor? Allah Teala bunun için mi ayet-i kerime gönderiyor? Tefekkür eden bir insan esasında bizleri tefekküre davet eden kimselerin maksatını anlayabilecek surette feraset sahibidir. Bir Müslüman feraset sahibi olur, bir Müslüman basire sahibi olur. Kimin, niçin, neye, nasıl teşvik ettiğini ve arka planındaki maksadın ne olduğunu sözlerini duyduktan ve konuşmaya başladıktan sonra bilir, takdir eder ve pozisyonunu alır. İmam Gazali rahmetullahi aleyh bunu yapmıştır. Ve ortaya koymuş olduğu eserlerde önce düşmanı tanımış, arkasından silahlanmış, daha sonra taarruza geçmiştir. Makasidül felasife düşmanı tanımayı, arkasından tehafutül felasife ise karşı tarafa gard aldıktan sonra taarruza geçmeyi ifade eden önemli bir eserdir. Şimdi burada sizlere programın başında ismini zikrettiğim Ebu'l-Hasan en-Nedvi'nin çok önemli birkaç açıklamasından, tefekkür ve felsefe ile alakalı yaklaşımlarından, Müslümanların nasıl bir duruş sergilemesiyle alakalı mülahazalarından bahsetmek istiyorum. Makalatun İslamiyye fil Fikri ve Dava isimli kitabında Ebu'l-Hasan en-Nedvi, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bugünkü ifadeyle felsefe ile alakalı, tefekkürle alakalı, hikmetle alakalı, arayışlarıyla alakalı durumlarını misal verir ve der ki İslam'da peygamberler zümresi içerisinde felsefeyi, hikmeti ve tefekkürü, arayışlarını, insanların nasıl arayış içerisine girmesi gerektiğini gösteren ilk peygamber, yani ilk filozof, felsefeyi layıkıyla yerine getiren isim Hazreti İbrahim'dir diyerek başlar. Çünkü o dönem itibariyle insanların işte güneşe taptığını, sonrasında aya taptığını, sonrasında yıldıza taptığını görür. Onları onların anlayacağı dil ile ilzam ederek onların argümanlarını, onların delillerini, onların kavramlarını kullanmak suretiyle bir duruş sergiler ve esasında nasıl bir yanlış yola girdiklerini onların argümanlarıyla ortaya koymaya çalışır. Tıpkı İmam Gazali'nin onların delillerini, felsefecilerin argümanlarını kullanarak onları alt etmesi, onlarla mücadele etmeye başlaması gibi. Hazreti İbrahim diyor İmam Ebu'l-Hasan en-Nedvi rahmetullahi aleyh bir üslubu hakim ortaya koymuştu. Babası Azer ile olan diyaloğu ve kavmiyle olan diyaloğunda bir ayrım ortaya koyarak birbirleriyle karıştırmadan bir çocuğun babasını İslam'a davet ederken nasıl şefkat ve merhametle, nasıl oğul olduğunu, onun nasıl baba olduğunu, babalık ve oğulluk duygusu, şefkat ve merhamet duygusu içerisinde teşvik ettiğini, davet ettiğini gösteriyor. Kavmiyle olan mücadelesinde ve tebliğinde ise onları kendi bulunduğu zamanın argümanlarıyla, onların Allah Teala'yı inkar ederken neye sarılarak inkar ettilerse, nasıl puta taptılarsa, onları putlara tapmanın yanlış olduğunu çocuğa anlatır gibi anlatırcasına onları ikna etmeye çalışmıştı. Bunları yaparken de mantık, felsefe, akli deliller gibi argümanlara, bu şekilde münazaralara didişmeye götüren veya duyduğu zaman onların reddetme refleksini ortaya çıkaran durumlara teşebbüs etmemişti buyuruyor. Daha açık ifadeyle belirtmek gerekirse, Hazreti İbrahim babasını bir babanın çocuğuna merhamet duygusundan hareketle "babacığım" diyerek başlayan cümlelerle İslam'a davet etti. Onun oğlu olduğunu, Azer'in babası olduğunu, "bakı eğer böyle devam edersen Allah Teala'dan uzaklaşacak, şeytanın dostu olacak ve ebediyen cehennemde kalacaksın" diyerek onun gönlünü yaparak babasını İslam'a davet ettiğini, halkını ve kavmini davet ederken ise onlarla akli, mantıki, felsefi delilleri kullanarak değil, onların böyle kendilerini savunacak ve reddedecek şekilde katı bir ifadeyle, kötü bir üslupla değil, işte sizler puta tapıyorsunuz madem, anlatın bakalım putlarınız ne yapıyor? Size bir faydası var mı? Zararı def edebiliyor mu? Yiyip içebiliyorlar mı o putlarınız diye onları bir çocuğa anlatır gibi, çocuğun akli seviyesine inerek onların yapmış olduğu işlerin en basit düzeyde nasıl yanlış olduğunu anlattığını ifade ediyor. Ve diyor ki Ebu'l-Hasan en-Nedvi, İslam'da ret ve kabul bağlamında iki durum vardır. İnkar ile alakalı konularda, yani Allah Teala'yı inkar ile alakalı konularda felsefeciler şunu yapar. Uzun uzadıya inkar ile alakalı, reddetme ile alakalı, sorular ve ihtilaflarla alakalı mevzular ve meseleler ortaya koyar. Müsbet durumlarla alakalı, iman ile alakalı hususlarda ise çok fazla detaya girmeden muhtasar bir şekilde konuyu geçiştirirler. Yunan felsefecileri ispat ve inkar ile alakalı, nefi ve ispat ile alakalı meselelerde sergilemiş olduğu tutumda İslam'dan tamamıyla farklı bir tutum sergiliyorlar. Yani filozoflar ve felsefeciler inkara dair meselelerde uzun uzadıya meseleleri ele alıyorlar. Ancak İslam'a davet ederken ispat ile alakalı meselelerde ispatun mufassalun, iman etmeyi gerektiren hususları, imana davet eden unsurları detaylı olarak uzun uzadıya anlatıyor. Ancak nefi ile alakalı, inkar ile alakalı, küfürle alakalı meselelerde ise oldukça kısa, muhtasar ve öz bir şekilde geçiyor diyor ve bunu şöyle temellendiriyor. Mesela şu Kur'an-ı Kerim'in şu ayetini okuyunuz. Huvallahu allazi la ilahe illahu alimul gaybi ve şehade huvar rahmanur rahim. Huvallahu allazi la ilahe illahu el melikul kuddusus selamul mu'minul muheyminul azizul cebbarul mütekebbir. Subhanallahi amma yüşrikun. Devam eden Haşr suresinin 22 ve 24. ayetleri, son ayetlerinde Allah Teala'nın uluhiyetinden, isimlerinden, alemi gaybi ve şehadet, gayip olanların ve şahit olanların bilinen ve bilinmeyen her şeyi bildiğinden, Rahman ve Rahim olduğundan, isimlerinden detaylı ve mufassal bir şekilde bahsediyor. Yani burada imana davet edilen unsurlar detaylı olarak anlatılıyor ayet-i kerimede. Fakat İnkar ile alakalı, nefi ile alakalı, reddedilmesiyle alakalı hususlarda ise Kur'an-ı Kerim detay vermez. Tıpkı felsefecilerin inkarı ve reddetmeyi övmesi gibi Kur'an-ı Kerim reddedilecek unsurları, nefyedilecek unsurları övercesine ve teşvik edercesine nefi ile alakalı hususları detaylandırmaz. Der ki mesela, "Leyse kemislihi şey'un ve huve semî'ul basîr." Hiçbir şey onun gibi değildir. Onun bir benzeri yoktur. Mesela ayet-i kerimede Allah Teala dağlar gibi, şeytan gibi, büyüklüğü noktasında şöyle bir kainat gibi bir Allah yoktur diye Allah'ı tasvir etmeye çalışmaz. Veya şeytanı anlatırken onun özelliklerinden bahsetmez. İnnehu lekum aduvvun mubin. O sizin için şüphesiz apaçık bir düşmandır der. Şeytanın şeytanlıklarını, şeytanın vasıflarını, zatını anlatmaya çalışmaz. İnsanlara nasıl nüfuz ettiğini, insanların ve Müslümanların şeytanın hilelerini hangi noktalarda bilmesi gerektiğini bahseder. Ama şeytanın şeytanlığına teşvik eder gibi, tabiri caizse insanı şeytanlığa teşvik eder gibi detaylı ve mufassal kötü olan şeylerin kötülüğünden bahsetmez. Buna benzer birçok üslup ve usulü vardır Kur'an-ı Kerim'in. Hakkı övdüğü noktalarda mufassal ve detaylı noktalar vardır. Teşvik eder, bildirir, insanları ikna eder, insanları ona sevdirmeye çalışır. Ancak nefi ve inkar ile alakalı hususlarda ise Kur'an-ı Kerim'in usulü ve uslubu oldukça kısa, muhtasar ve nettir. Bu da insanı ve Müslümanı İslam'dan uzaklaştıracak unsurların zihninde fidelenmemesi, insanların zihninde peyda olmaması ve büyümemesi için, Müslümanı İslam dışı unsurlara teşvik etmemesi için önemli bir üsluptur, üslubu hakimdir diyerek Ebu'l-Hasan en-Nedvi bu noktada vurgusunu yapar. Hülasa edecek olursak, vaktimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kur'an-ı Kerim insanları akletmeye ve tefekkür etmeye davet eder. Ulemamız, özellikle hikmet sahibi olan hakimlerimiz, İslam'ın tefekkür edilmesi gerektiği noktalarda gerek ahkam ile alakalı, gerek kevni ayetlerle alakalı birçok noktada nasıl tefekkür edilmesi gerektiğine dair Allah Teala'nın tefekküre davet eden ayetlerini bizlere zaten açıklamıştır. Fakat İslam'da tefekkür etmek, felsefe yapmak suretiyle İslam'dan uzaklaşmayı, İslam dışına çıkmayı, Allah Teala'nın zatını sorgulamak suretiyle fiillerini yargılamayı, Allah Teala'nın haşa adil midir, zalim midir? Yoksa Allah Teala birilerine torpil mi geçiyor, geçmiyor mu? Allah Teala niçin erkeklerden peygamber göndermiştir, kadınlardan göndermemiştir? Ahiret ebedi midir, değil midir diye insanların ve Müslümanların maslahatına ve faydasına olmayacak şeylere tefekkür etmesine teşvik etmemiştir. Bugün günümüzde tefekkür ve felsefeyle alakalı ortaya atılan ve Müslümanların geri kalmışlığıyla alakalı kendilerince Müslümanların geri kalmışlığını açıklarken düşünmemesi ve tefekkür etmemesi noktasını ileri süren kimselerin hakikatte nasıl tefekkür edilmesine dair İslam'ı tam manasıyla anlamadığını görüyoruz. Bu sebeple Müslümanların tefekkür etmesi ve nihayetinde pozisyon alması, tefekkürünün kalpte bir etki uyandırması ve bunu amele dönüşmesi, İmam Gazali rahmetullahi aleyhin tefekkürün hakikati ve tefekkürün neticesi olarak bizlere ifade ettiği önemli bir husustur. Yani tefekkür insanın kalbinde bir değişimi, insanın kalbindeki değişim ise amellerde bir değişimi, amellerdeki değişim ise insanın ufkunda ahiret için çalışan, dünyayı ahiret için imar eden, yeryüzünde Allah Teala'nın halifesi olarak hareket eden ve ahireti maksat, dert ve gaye haline getiren muazzez ve müstakim bir Müslüman haline dönüştürmeyi, müstakim bir Müslüman inşa etmeyi temin eder diyor. Tefekkürün en hayırlı ve bilinen manada en ulvi maksadının da nihayetinin de semeresinin de pratikteki karşılığının da bu olduğunu ifade ediyor İmam Gazali rahmetullahi aleyh. Bu hafta tefekkür, İslam ile alakalı, Müslümanlarla alakalı ortaya atılan akletme, felsefe yapma ile alakalı ihtilafları kısmen ele almaya çalıştık. Bir sonraki hafta yine günümüzdeki bir takım ilmi ihtilaflar, Müslümanların nasıl duruş sergilemesi ile alakalı gerektiği hususlar ve İmam Gazali rahmetullahi aleyhin bu noktada bizlere tavsiye ettiği unsurları ele almaya gayret edeceğiz. Her biriniz Allah Teala'ya emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.